الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, tam bir sene evvel bugün en son konferansımızı burada yapmıştık. Bu sene aynı güne nasip oldu. Tekrar buluşmayı nasip eden Rabbime hamdolsun. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini yeryüzünde hakimiyeti ele alsınlar diye, zafere ulaşsınlar diye göndermiştir. Ancak onlara ümmet olması gerekenler bir takım sebeplerden dolayı ya ona iman etmemiş ya onu desteklememişler. Onun için peygamberler bu dünyada dünya gözüyle bakıldığı zaman zafere ulaşamamış olsalar bile alemlere rahmet olarak gönderilen ahir zaman peygamberi dünyada da o zafere ulaşmıştı. Peygamberlere tabi olmayanlar, peygamberlerin ahlakından şüpheleri yoktu. Peygamberlerin dürüstlüğünü biliyorlardı. Hiçbirisi sen yalancısın, daha evvel de yalan söylerdin diyemediler. Allah'ı kabul edenler peygamberi kabul etmediler. Melekleri kabul edenler kitabı kabul etmediler. Allah'ı kabul edenler ahireti kabul etmediler. Neden? Allah'ı kabul ediyorlardı. Ama neden peygamberini kabul etmediler? Melekleri bile kabul ediyorlardı. Hatta Mekke'nin müşrikleri hac bile yapıyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Hatta zekat da veriyorlardı. Mallarını üçe ayırıyorlardı. Bir kısmını Allah'a, bir kısmını putlarına, bir kısmını da kendilerine. Bunlar madem ki bu kadar şeyleri kabul ediyorlardı da neden peygamberi reddediyorlardı? Çünkü onlar peygamber göndermeyen bir Allah istiyorlardı. Kitap göndermeyen bir Allah, ahirette hesap sormayacak olan bir Allah istiyorlardı. Sadece yaratan, rızık veren, rahmet sahibi olan bir Allah istiyorlardı. Onlara karışmayan bir Allah, onlara kanun koymayan bir Allah istiyorlardı. Onlar yaratıcı bir Allah, ama melik olmayan, hakim olmayan bir Allah istiyorlardı. Hükmetmeyen, padişah olmayan bir Allah istiyorlardı. Allah ise meliktir ve hakimdir. Kavganın sebebi buydu. İnsanların dediği mi olacak, Allah'ın dediği mi? İnsanlar mı galip gelecekler, Allah mı? İnsanların dediğinin olması mı insanlar için hayırlıdır, Allah'ın dediğinin olması mı? Onlar onu düşünmüyorlardı. Onların düşündüğü tek şey nefislerine göre yaşamaktan ibaretti. Nefislerine göre yaşayabilmeleri için öyle inanmaları lazımdı. Özgür olabilmeleri için peygamber göndermeyen bir Allah'a inanmaları lazımdı. her şeyin onlara helal olması için, hiçbir şeyin haram olmaması için öyle inanmaları gerekiyordu. Kitap göndermeyen bir Allah, onlara hesap sormayan bir Allah, Allah Azze ve Celle ise kendisinin nasıl bir Allah olduğunu peygamberlerinin diliyle anlattı. Ben sizin bildiğiniz gibi bir Allah değilim. Siz sadece yaratan bir Allah'a inanıyorsunuz. Halbuki Allah Azze ve Celle sadece yaratan bir Allah değil, aynı zamanda kanun koyan bir Allah. Siz nasıl bir Allah'a inanmak isterseniz isteyin, Allah böyle bir Allah. Tüm peygamberler yeryüzüne bunun için gönderildiler. Allah'ı galip kılmak için gönderildiler. Tevbe suresinde de Fetih suresinde de Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Huvellezî ersele resûlehu bil huda ve dînil hak liyuzhirehu aleddîni kulli." O Allah Resulünü hak din ile göndermiş, hidayet ile göndermiş olan Allah peygamberini neden göndermiştir? Liyuzhirehu aleddîni kulli. Bunun için. Bütün dinlere galip gelsin diye. Bütün dinlere, bütün ideolojilere, bütün fikirlere üstün gelsin diye. Sadece insanlar namaz kılsın diye değil, sadece ahlaklı olsunlar diye değil, ibadeti ve ahlakı öğretmek için değil, Allah peygamberini yeryüzünde hakim olsun diye gönderir. Allah kitabını gönderirken bunun için gönderir. İnne enzelnâ ileykel kitâbe bil hak. Ey Resulüm, biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Neden? Litahkume beynen nâsi bime erâkellâh. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Kur'an neden indirildiğini bizzat kendisi açıklıyor. İnsanlar arasında Rabbinin sana gösterdiği şekilde Kur'an'da olan kanunlara göre hükmedesin diye. Başka bir şey için değil. Sadece ahlak kuralları için değil. Sadece ibadeti öğretmek için değil. Bu kitap namazı anlatmıyor bile. Orucu, zekatı, haccı anlatmıyor bu kitap. Bunlara temas edip geçiyor. Namazı kılın, orucu tutun diyor, o kadar. Zekatı verin. Aqimus salate ve atuz zeka. Namazı kılın, zekatı verin. Bu kadar söylüyor. Bu koca kitap o zaman ne anlatıyor? 600 sayfa ne anlatıyor o zaman bu kitap? Namazı bile anlatmıyor, orucu bile anlatmıyor, zekatı, haccı anlatmıyor. Nikahı, talakı anlatmıyor. Faizle kısaca bir kelime temas edip geçiyor. Bu kitap o zaman ne anlatıyor? İçkiye kısaca temas edip geçiyor. Domuz etine bir kelime temas edip geçiyor. O zaman bu koca kitap ne anlatıyor? Allah bu kitabı neden gönderdi? Onu anlatıyor. Bu kitaba karşı mücadele verenler oldu. Peygamberler de onlarla mücadele ettiler. Bu mücadelenin sebebini anlatıyor. Kavganın gerçek sebebini anlatıyor. Kavganın gerçek sebebi onların Allah'ı inkar etmesi değil. Onlar Allah'ı kabul ediyorlardı. Fakat Allah'ı hayatlarına karıştırmıyorlardı. Öyle bir din anlayışına sahiplerdi ki o din hayatın dışında olan bir dindi. Hayata müdahale etmeyen bir din, öyle bir dine inanıyorlardı. Allah Azze ve Celle ise hayata karışmak istiyor. Hayatınızın her alanına karışmak istiyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar hayatınızda ne varsa bu onun hakkıdır. Onun dediği gibi yaşamak, onun dediği gibi evlenmek, onun dediği gibi boşanmak, onun dediği gibi mirası taksim etmek,
Onun dediği gibi para kazanmak, onun dediği gibi parayı harcamak onun hakkıdır. Çünkü sahibi odur. Her şeyin sahibi oysa o halde onun dediği olmalı. Madem yaratan o, madem en iyi bilen de o, ondan daha iyi bilen yok, o halde onun dediği olmalı. Bu Allah Azze ve Celle'nin peygamber göndermesinin sebebidir. İnsanlar ise o peygamberlere karşı mücadele verdiler. Kur'an-ı Kerim bu mücadelede bazen bazı peygamberlerin şehit edildiğini bize anlatır. İsrailoğulları çok peygamber öldürdüler, Yahudiler. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ Haksız yere peygamber öldürüyorlardı. Çok peygamber şehit oldu bu yolda. Bazı peygamberler koyun gibi kesildi. Zekeriya aleyhisselam gibi, Yahya aleyhisselam gibi koyun gibi kestiler. Kim? Yahudiler. Onlara gönderilmişlerdi. Zekeriya da, Yahya da, Hazreti İsa da. Hepsi de Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberler. İsrailoğullarına gönderilmişlerdi. Koyun gibi kestiler bazılarını. Fakat Allah Azze ve Celle onlara kendi kitaplarında bir peygamberin geleceğini haber ediyordu. Ahir zaman peygamberi. Kendi kitaplarında gerek Tevrat'ta gerek İncil'de Hazreti Peygamber'in geleceğine dair müjdeler var. Konumuz o olmadığı için oraya girmeyeceğim. Ve onlardan birisi şu bilgiydi. İbnül Heyyeban adında bir zat vardı. Bu zat Şam taraflarında yaşıyordu. Çok muttaki bir insandı. Yahudiydi, hakiki Yahudi yani Müslüman. Allah'ın dini bir tane, 10 tane dini yok. Bir Allah'ın dini bir tane olur, 10 tane olmaz. Bütün peygamberlere verilen din İslam'dı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a da verilen en eski peygamberlerden, Kur'an'da zikredilen en eski kavmin peygamberi Nuh Aleyhisselam der ki Müslümanların ilki olmakla emrolundum. O da Müslüman kelimesini kullanır. Başka bir kelime yok. Hazreti Yakup da aynı şeyi kullanır. Ondan evvel Hazreti İbrahim de oğlu İsmail de aynı kelimeyi kullanır. Rabbena ve ce'anna müslimeyni lek. Ey Rabbimiz sana teslim olan iki Müslüman kıl bizi. Başka bir din yok. Hazreti Yakup, İbrahim Aleyhisselam'ın torunu, İshak'ın oğlu. Ölüm döşeğindeyken evlatlarını topladı. Dedi ki evlatlarım فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak can verin, başka türlü can vermeyin. O da Müslüman kelimesini kullandı. Başka bir din yok. Ve İbnül Heyyeban o manada diyorum yani gerçek Yahudi yani Müslüman idi. Hazreti Peygamber'i bekliyordu. Kendi kitaplarında bununla ilgili malumat vardı. O bilgilerin ışığında kalkıp Şam'ı bırakmış Medine'ye gelmişti. Orada yaşadı. Uzun yıllar. Çok takva sahibi bir insandı. Haram yemezdi. Yağmur yağmadığı zaman bu adamla yağmur duasına çıkarlardı. Allah onun yüzüsü hürmetine yağmur yağdırırdı. Bu adam ölüm döşeğine düştüğü zaman topladığı kavmin büyüklerini çağırın dedi. Herkesi çağırdılar. Dedi ki ben neden Şam'ın o güzel havasını ve suyunu bıraktım buralara kadar geldim biliyor musunuz? Aranızda yaşadım, ben sizden değilim. Uzaktan geldim, burada yaşadım. Neden geldim biliyor musunuz? Yok dediler. Dedi ki bizim kitabımızda ahir zaman peygamberinin geleceği yazılı. Paran dağlarından çıkacak diyor. O zamanki Hicaz'ın adı Paran. Paran dağlarından çıkacak diyor. Hicaz bölgesinden çıkacak. Ben o yüzden kalktım buraya geldim. Ama hala çıkmadı o peygamber. Bir gün çıkarsa, benden sonra siz görürseniz ona itaat edin, çünkü ona karşı gelenler mağlup olacaklar. Ona karşı gelen galip gelemeyecek. O peygamberi Allah verdikçe verecek, zafere ulaştıracak onu. Diğer peygamberlere benzemeyecek. O kestiğiniz peygamberlere benzemeyecek.
Yahya aleyhisselama İncil'de anlatıyor. Dediler ki, sen o peygamber misin? Hayır dedi. O zaman neden vaftiz yapıyorsun dediler. Dedi ki, ben su ile vaftiz yapıyorum. O peygamber geldiği zaman ateşle vaftiz edecek. Gereken cezayı size verecek yani. Ben suyla vaftiz ediyorum. O peygamber geldiğinde göreceksiniz, sizi ateşle vaftiz edecek. Ona karşı gelemeyeceksiniz. Bana karşı geliyorsunuz. Sonra Yahya'yı öldürdüler. Kestiler, başını kestiler. Bana bunu yapacaksınız ama o peygamber yapamayacaksınız. O galip gelecek. Allah Azze ve Celle peygamberini gönderdi bu şekilde. Herkes onu bekliyordu aslında. Bir peygamber gelecek ve o peygambere istikbal verilecek. İncil'de de anlatıyor. Allah bu bostanı layık olanlara verecek, sizden alacak ve layık olan millete verecek. Sizin küçük gördüğünüz, aşağıladığınız, o gün Araplar aşağılanıyordu. Çünkü müşriktiler. Ehli kitap, biz ehli kitabız, siz müşriksiniz diyorlardı. Onları aşağılıyorlardı. İncil ona işaret ediyor. Sizin aşağıladığınız millete verilecek. Allah bu bostanın, bu bahçenin sahibi olan Allah sizden alacak bu şerefi ve layık olan millete verecek, Araplara verecek dedi. İsmail oğullarına. O peygamber gönderildi. Mücadeleye başladı. Hiç peygamberlik beklentisi içinde değildi. Peygamberlik verildiği zaman şaşırdı. Ne olduğunu bilemedi. Hatta intihar etmeyi düşündü. Dağın yüksek yerlerine çıkıp oradan aşağıya atlamayı düşündü. Herkes kendisini Muhammedül Emin olarak tanıyordu. Bu peygamberlik mevzuundan sonra ne olduğunu bilemediği bu şey, bir melek gelmiş ve kendisine oku demiş. Ne olduğunu bilemiyor. O yüzden intiharı düşünüyordu. Acaba Mecnun mu oldum diyordu. Bu onun peygamber olduğunun delillerindendir. Peygamberlik beklentisi içinde değildi. Ve hayatında o güne kadar Allah adına bir söz söylemiş değildi. Ahiret namına bir cümle kullanmış değildi. Kendisine risalet verilene kadar Allah adına bir gün konuşma yapmış değildi. Ve Allah Azze ve Celle kendisini peygamber seçtiği zaman da ne olduğunu bilmediği için intihar etmeyi düşündü. Herkes beni Muhammedül Emin biliyor. Bundan sonra Muhammedül Mecnun diyecekler. İyisim, öleyim, kurtulayım diyordu. Ve Allah müsaade etmedi. Efendimiz'e görev verildi ve kum fe enzir ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir geldi. Ey örtüye bürünen, kalk uyar. İkra ile peygamberlik verilmişti. Alak suresinin başıyla, vahyin başlamasıyla peygamberlik verildi. Müddessir suresinin başında gelen ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ile, yani ey örtüye bürünen Habibim kalk ve uyar. Uyar emriyle birlikte risalet görevi verildi. Resul oldu. Yalnızca nebi değildi. Aynı zamanda resuldü. Her nebi resul değildir. Bazı nebiler resuldür. Her resul nebidir. Ama her nebi resul değildir. Hazreti Peygamber bu şekilde
Nebilikten Resullük makamına çıktı ve uyarma göreviyle görevlendirildi. Anlatmaya başladı. Her türlü hakareti yaptılar. Efendimiz üzüntülü. Ne olacağını bilmiyor. Peygamberlik verildiği zaman başından geçen hanımı Hatice annemize anlatmıştı. O da dedi ki, vallahi ben senin başına gelenin ne olduğunu bilmiyorum. Ben anlamam bu işlerden ama benim amcamın oğlu Varaka var. Alim bir insan, Hristiyan. İbranice bilir, İncil okumuş, Tevrat okumuş. Ona gidip soralım, o biliyor olabilir. Gittiler, başından geçen Efendimiz ona anlattı. Varaka dedi ki, ey yeğenim, Allah seni peygamber seçmiş. Sana gelen, Musa'ya gelen namus ekberdir. Cebrail yani. Sana gelen, Musa'ya gelen namus ekberdir. Sen peygamber seçilmişsin ey yeğenim dedi. Ve bir gün senin bu milletin memleketinden kovacağı gün, hicret etmek zorunda kalacağın gün, hayatta olursam sana yardım ederim. Efendimiz şaşırdı. Beni mi kovacaklar dedi. Beni severler, sayarlar. Ben Abdülmuttalib'in torunuyum. Zemzem kuyusunun sahibiyim ben. Abdülmuttalib Zemzem'i bulmuştu. Asırlarca Zemzem kaybolmuştu. Allah Abdülmuttalib'e rüyasında göstermişti. Ben Abdülmuttalib'in torunuyum. Beni mi kovacaklar? Evet dedi. Senin getirdiğin davayı kim getirdiyse mutlaka kovuldu. Sen de kovulacaksın. Efendimiz başına gelecek olanları biliyordu. Kovulacağını biliyordu. Zulümlere uğrayacağını Allah Varaka ile kendisine söyledi. Söyleyene bakma, söyletene bak. Varaka'yı böyle konuşturan da Allah'tı. Ama Allah Azze ve Celle daha işin başındayken peygamberimize başına gelecek olanları gösterdi, öğretti. Fakat ona zaferi vereceğini daha sonraları söyledi. İlk başta zulüm göreceğini öğrendi. Zaferin verileceğini daha sonra öğrendi. Yani demek istiyorum ki o zafere ulaşacağını bilmeden bu yola girdi. Müslümanlar zafere ulaşma garantisini beklememeliler. Zafere ulaşamayacağınızı bilseniz de, istikbalin size ait olmayacağını bilsek bile aynı görevle görevliyiz. Ve kendisi hakkında toplantılar düzenliyorlardı. Kimi şair diyordu, kimi sihirbaz, kimi mecnun. Efendimiz üzülüyordu. Bir gün onların bu laflarından dolayı başına çekti yorganı, yattı. Üzüntülü insanın yaptığı şeyi yaptı. Canınız çok sıtkın olduğu zaman böyle yaparsınız. Yatarsınız, battaniyeyi başınıza çekersiniz. Öyle yaptı. O da bir insandı. Etten kemiktendi. İlah değildi. Bizim gibi insandı. Aynı bizim gibi yaptı. Ayet geldi. Ya eyyuhel müzzemmil kum illeyle illa kalile. Ey örtüye bürünen, battaniyeyi başına çeken peygamberim. Ya da müzzemmil bir manası da, mütezemmilden gelir bu. Bir manası da zımıl yüklenmiş, kendisine yük yüklenmiş olan kimse. Ey peygamber, görevle görev yüklenmiş olan, başına, bütün vücuduna, bütün hücrelerine görev yüklenmiş olan peygamber, yatmanın zamanı değil, sana laf söyleyecekler, kalk. Her laf duyduğunda yatacak mısın? Her iftiraya uğradığında battaniyeyi çekip yatacak mısın? Yatmanın zıttı kalkmak. Kum. Kalk dedi Allah. Kalktı. Geceleyin kalk namaz kıl. Yapman gereken bu. Üzülmek değil, bir kenara çekilmek değil. Sana laf söyleyecekler. Sen her seferinde kenara çekilmeyeceksin. Görevini yapmaya devam edeceksin. Sonra bir ara vahiy kesildi. Efendimiz üzüldü. Acaba bir hata mı yaptım? Neden Allah bana vahiy göndermiyor? 3 günden 40 güne kadar rivayet var. Yani kaç gün kesilmiş vahiy tam bilmiyoruz. Demek ki peygamberimizi üzecek kadar kesilmiş. Efendimiz korkmuş, acaba Allah'a karşı bir hata mı yaptım? Allah o yüzden mi artık vahiy göndermiyor? Bu sefer onun üzüntüsü bastırdı. Ve duha geldi. Ve duha ve leyli izâ secâ. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ qalâ. Velel âhiretu hayrun leke minel ula. Vele sevfe yu'tike rabbuke feterdâ. Duhaya yemin olsun. Duha vakti sabah güneş doğduktan sonra öğlene kadar. Ey Resulüm, duha olur, gece olur, gündüz olur, gece olur. Bunlara bakılmaz. Bazen gece olur. Geceden sonra duha gelmez, güneş doğmaz zannetme. Güneş doğar. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى O da olur, bazen de gece olur. Duhadan sonra da gece gelir. Güneşten sonra, gündüzden sonra gece gelmez zannetme, gelir. Hep gündüz de olmaz, hep gece de olmaz. Bunlar bazen yer değiştirir. Ve duha وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى İkisine de yemin olsun. Geceye de, gündüze de, duha vaktine de yemin olsun. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kale. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Vahiy kesilince, zor günler gelince, yalnız kalınca hemen böyle düşünme, Rabbim beni terk etti gibi düşünme. Ey ümmeti Muhammed, Rabbiniz sizi terk etmedi. 100 yıldan beri, en az 100 yıl, aslında 200 yıl. Daha da gerçeğini söylersek 300 yıldır çekiyoruz. Zulüm altında inim inim inliyor Müslümanlar. Bu kendi günahlarının kefaretidir. Günahlarımıza kefaret olarak Allah bize bunları çektiriyor. Ama Kur'an buyuruyor ki ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas. Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviriyoruz. Bir Müslümanlara veriyoruz, bir kafirlere veriyoruz gücü kuvveti. Neden? Ve li'lemallahu allazina amanu ve yattahiza minkum şuhada. Allah içinizdeki samimi Müslümanları, hakiki iman ehlini ortaya çıkartmak istiyor. Ve bir de sizden şehitler edinmek istiyor. İçinizden bir kısmının da Allah yolunda şehit olmasını istiyor. Ya da şahit olmasını istiyor. Zaten şehit de şahittir. Ve neden Allah bazen onlara veriyor, bazen bize? Sebepleri ayrı ama Allah bazen böyle yapar. Ey Resulüm, mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kale. Sana vahiy kesildiği zaman, vahiy rahmet. Rahmet kesildiği zaman hemen Allah beni yalnız bıraktı gibi düşünme. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Gelecek günler, yalnız ahiret değil ayetin manası. Ahiret kelimesi iki manaya gelir. Biri bildiğimiz ahiret, bir de gelecek demek. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Gelecek günler bugünden, el ula'dan. El ula dünya manasına da gelir. bugün manasına da gelir. Gelecek günler bugünden daha güzel olacak, senin için daha hayırlı olacak. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana verecek, verecek, verecek ve sen razı olacaksın. Razı olana kadar sana verecek. Verdi. Koca bir ümmet verdi. Tek başınaydı. Ve Allah Azze ve Celle o görevi vermiş olduğu peygamberine böyle teselli de verdi. Ey Resulüm, üzülme. Arkanda Allah var ve sana gaybı bilen Allah haber ediyor. Sana verilecek. Diğer peygamberler gibi olmayacaksın. Bazı peygamberler şehit edildiler. Sen muzaffer olacaksın. Çünkü sen son peygamber olarak gönderiliyorsun. Senin kitabın korunacak. Senin kitabın korunduğu gibi sen de korunacaksın. Vallahu ya'simuka minen nas. Allah seni insanlardan koruyacak. Maide suresinde Allah peygamberine söz verdi. Seni Allah insanlardan koruyacak, sana bir şey yapamayacaklar. Ve Allah azze ve celle sözünü tuttu. Verecek dedi, verdi. Razı olacaksın dedi, Efendimiz razı oldu. İnne a'tayna kel kevser dedi. Allah sana Kevser'i verecek. Verdik, iş bitti. A'tayna. A'taynek. Sana verdik. Halbuki daha vermemiş. Nutike diyebilir yani. Sana vereceğiz yani. Ama öyle buyurmadı Allah. İnne atayna kel kevser. Allah sana Kevser'i verdi. Kevser hayru kesir. Çok hayır. Her türlü hayır. Büyük bir ümmet manasına da gelmektedir. Senin neslinden Allah Abdülkadir Geylaniler gönderecek. Hasanlar, Hüseyinler gönderecek. Sana büyük bir nesil verecek. O neslin içerisinden Evliyaullah çıkacak, şehitler çıkacak, alimler çıkacak. Allah sana verecek. Daha doğrusu verdi dedi. Verdi dediği zaman daha vermemişti. Ama Allah için zaman söz konusu değil. Ha verecek ha vermiş fark etmez. Çünkü Allah zamandan münezzehtir. Bütün zaman onun önündedir. Milyar sene evveli de milyar sene sonrası da Allah'ın önündedir. Ha vermiş ha verecek fark etmiyor Allah için. Bu ifade kesinlik ifadesi yani. Ey Resulüm, Allah sana verdi yani vermiş, kabul et, iş bitti yani, hüküm verildi yani. Yani istikbal sana verilecek. Verildi. Senin düşmanların ebter olacaklar. İnne şâniyeke huvel ebter. Senin düşmanlarının sonu yok. Onların sonu kesik olacak. Sen, sana Kevser verilecek. Sana büyük bir ümmet verilecek. Gerçekleşti. Allah Resulü Hendek Savaşı sırasında büyük bir kaya çıktı önlerine. Sahabe-i kiram hendek kazıyorlar. 10 bin kişilik ordu geliyor üzerlerine. Müslümanlar birkaç yüz kişi. O yüzden hendek kazdılar Selman-ı Farisi'nin tavsiyesi üzerine. Ve hendeğin kazılabilmesi için büyük bir kayanın kaldırılması gerekiyordu. Koca bir kaya. Sahabe-i kiram kayayı kıramadılar, dağıtamadılar. Efendimiz'e haber ettiler, ya Resulallah, kayayı kıramıyoruz, çok büyük bir kaya, gelir bakar mısın? Efendimiz gitti, çukura indi, eline o zamanın baltası ya da balyozu neyse eline aldı, Bismillah dedi, bir defa vurdu, büyük bir ateş fışkırdı. Efendimiz Allahu Ekber dedi. Bir parça koptu. Bir daha vurdu. Bir ateş fışkırdı. Efendimiz Allahu Ekber dedi. Bir parça koptu. Efendimiz bir daha vurdu. Bir ateş daha fışkırdı. Allahu Ekber dedi. Sonra buyurdu ki, neden Allahu Ekber dedim biliyor musunuz? Birinci vurduğum zaman İran sarayları bana gösterildi. İran bana verildi. İkinci vurduğumda Bizans bana verildi. Üçüncü vurduğumda Yemen bana verildi. Münafıklar Efendimizin bu sözünü duydular, alay ettiler. Güya namaz kılıyorlardı, Müslüman geçiniyorlardı, alay ettiler. Dediler ki, Muhammed'e bak hele, daha 10 bin kişilik Mekke ordusunu yenemiyor, gelmiş İran süper güç o zaman, Bizans süper güç, onları yenmekten bahsediyor, onların saraylarını ele geçirmekten bahsediyor, düşmanla arasını hendek açıyor, düşmana galip gelemeyeceği için hendek yapıyor, ondan sonra da gelmiş İranlı, Bizans'ı, Yemen'i fethetmekten bahsediyor dediler. Gerçekleşmedi mi? Allah bazen geciktirir, samimi olmayan münafıklar ortaya çıksın diye. Bazen kasten geciktirir, samimi olanla olmayan ayrılsın diye. İran'da verildi, Bizans'ta verildi, Yemen'de verildi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kendi döneminde olacak olan şeyleri de söyledi. Kendinden sonra olacak olan şeylerden de haber etti. Bir seferinde sordular. Efendimiz İstanbul'un da Roma'nın da fethedileceğini haber etti. Sahabeden bazıları sordular. Ya Resulallah, İstanbul mu evvela fethedilecek, Roma mı? Buyurdu ki İstanbul, sonra Roma. İstanbul'un fethi gerçekleşmedi mi? O halde Roma da fethedilecek. Ne haber verdiyse bütün haberleri ortaya çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem da kendi zamanı için de bazı şeyleri söyledi. Kendinden sonrası için de söyledi. Buyurdu ki, bir kadın tek başına öyle günler gelecek ki İslam galip gelecek. Bir kadın tek başına San'a'dan Hadramut'a kadar tek başına gidecek. Yemen'in iki şehridir, San'a ve Hadramut, ya da Hadramevt. İki türlü de okunmuştur. San'a'dan Hadramevt'e kadar bir kadın tek başına gidecek ve Allah'tan başkasından korkmayacak. Öyle günler gelecek, Allah zafer verecek. Öyle de oldu. Kadın tek başına San'a'dan Hadramevt'e kadar gitti. O günleri gördü Müslümanlar. Efendimiz bu din dedi. Bu din bütün evlere girecek. Kıldan yapılmış çadırlara, topraktan yapılmış evlere, taştan yapılmış binalara bu dinin girmediği hiçbir ev kalmayacak. Ey kızım Fatıma, üzülme diyordu. Başından aşağıya deve işkembesinin boşaltıldığı gün, Kabe'de namaz kılarken kimse yok, 3-5 Müslüman ve Efendimiz o sırada yalnız. Ukbe bin Ebi Muayyid gibi zalimler Efendimizin başından aşağıya deve işkembesi boşalttırdılar, pis ettiler bütün vücudunu. Kızı koşa koşa gelmiş ve babasının üzerini temizliyor ve onlara beddua ediyordu. Efendimiz o sırada bunları söyledi. Kızım dedi, üzülme, galip geleceğiz. Üzülme, bu din bütün evlere girecek. Bu dinin girmediği ev kalmayacak. Ve öyle günler gelecek ki önünüze tabak tabak et haşlamaları getirilecek. Et yemekleri. Allah Resulü'nün bunu söylediği zaman Müslümanların açlıktan kıvrandığı günler. Açlıktan kıvranırlarken onlara diyordu ki yüzleri sapsarı kesilmiş Müslümanların, ayakta duracak halleri yok. Onlara o anda bu müjdeyi veriyordu. Size müjdeler olsun dedi. Önünüze et yemekleri getirilecek. Dediler ki ya Resulallah, o zaman çok mutlu olacağız, öyle değil mi? Çok güzel günler. Hayır dedi. Bugününüz o günden daha mutludur. Çünkü bugün davanız uğrunda aç kalıyorsunuz. Ama o bolluğa ulaştığınız gün korkarım kendinizi kaybedeceksiniz. Ayağınız kayacak. Mal mülk sizin ayağınızı kaydıracak. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında ganimetler gelmişti. Bir sürü ganimet halifenin önüne koydular. Hazreti Ömer sevineceğine ağlamaya başladı. Dediler ki ya Emir el Müminin, sevineceğine ağlıyor musun? Zafer kazandık, ganimet getirdik, niye ağlıyorsun? Dedi ki korkarım ki bu mal mülk bizim başımıza bela olacak. Bir kısım insanlarımızın ayağını kaydıracak. Bir kısım insanlarımızın dünya perest olmasına sebep olacak yani. Yani her kötü gibi görünen kötü değildir. Bazen de güzel gibi görünen de güzel değildir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetine haber veriyordu bazı şeyleri. Hem gelecek günler hakkında hem de bulunduğu günlerle ilgili haber veriyordu. Ve buyurdu ki bir zaman gelecek, onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz. İstikbali anlatıyor bize Hazreti Peygamber. Onlar dediğin kim ya Resulallah? Kimin peşinden gideceğiz? Ehli kitabın mı? Yahudilerin, Hristiyanların mı? Başka kim olacak ki dedi. Başka kim olacak? Elbette ki onların izinden gideceksiniz. O günler de gelecek. Kertenkelenin deliğine gireceksiniz. Onlara tabi olacaksınız. İleride böyle yıllar da gelecek. Zafer de verilecek. Zaferden sonra da böyle zamanlar gelecek. Kısa vadede zafer verilecek. Orta vadede zafer verilecek. Fakat sonunda ahir zamanda kıyamete yakın böyle kötü günler de gelecek. Onların izinden gideceksiniz. Onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Onlar gibi giyineceksiniz. Onlardan kanun alacaksınız. Medeniyeti onlardan alacağınızı zannedeceksiniz. Kertenkelenin deliğine girince kendinizi medeni zannedeceksiniz. Çıplandıkça medeni olduğunuzu zannedeceksiniz. Modayı onlardan aldıkça medeni olduğunuzu zannedeceksiniz. Yani Allah Resulü ileride ümmetin başına kötü günlerin de geleceğini haber ediyordu. Hep güzel günleri söylemedi. Kötü günleri de haber etti. Biz bir ümmetiz. Ne demek ümmet? Umme kelimesi hemze ve iki mimden ibarettir. Sondaki taytenis sayılmaz. Hemze ve iki tane mim, şeddel harfler iki tane harf sayılır. İmam kelimesi de öyle. Hemze, mim ve mim. Arada elif var, elif sayılmaz. Zaittir. Yani ümmet imam demek aslında. Yeryüzünün imamları olarak yaratıldık. Yeryüzünün lideri olarak Müslümanlar. Kuntum hayra ümmeten uhricet linnas. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Hangi şartlarla? Te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredersiniz, kötülüklere engel olursunuz bu şartla. Yoksa yok. Bu şartı yerine getirmezseniz en hayırlı ümmet de sayılmazsınız. Hazreti Peygamber'in ümmetisiniz diye en üstün ümmet değilsiniz. O zaman diğer peygamberlerin ümmetleri itiraz etmezler mi? Ya Rabbi bizi de en büyük peygambere ümmet yapsaydın demezler mi? Mesele sadece peygamberimizden sonra dünyaya gelmekle alakalı değil. İyiliği emir, kötülükten nehi. Bu görevi yaptığınız zaman en hayırlı ümmettensiniz. Aksi halde değilsiniz. Allah Resulü haber ediyordu. İleride bu görevi yapmayacaksınız ve ümmet olmaktan çıkacaksınız. Hastalanacaksınız. Hastalık dönemi. Ümmetler sağlık dönemi olur ümmetlerin. Hastalık dönemi olur ve ölüm dönemleri olur. Ve li kulli ümmetin ecel. Kur'an buyuruyor ki her ümmetin bir eceli var. Bir vakti var. Her ümmetin bir eceli var. Ve eğer sağlık dönemindeki gibi davranmazsanız hastalanırsınız. Sağlıklı iken ümmet nasıldı? Ümmetin sağlıklı olduğu dönemde ümmet fikri ve itikadi sapmaları düzeltiyordu. Ümmet o zaman sağlıklıydı. Bünye sağlamdı. Tevhidi öğretiyorlardı nesillerine. La ilahe illallah'ı öğretiyorlardı. İtikadi sapmaları düzeltiyorlardı. Sonra ise bunu terk ettiler. İtikadi sapmaları tekrar başladı. Tevhidi unuttular. La ilahe illallah'ı öğretmeliydiler. Allah'tan başkasının dediğinin olmaması gerektiğini, yalnız Allah'a itaat edilmesi gerektiğini öğreterek nefisleri tevhid ile ıslah edeceklerdi. Memleketlerinde Allah'ın dediği olacaktı. Bunu terk ettiler. Hastalık başladı. Bünye hastalanmaya başlandı. Hastalık döneminde sağlıklıyken itikat düzeltildi. Hastalık döneminde insanlar artık fikre ve itikada önem vermiyorlardı. Hastalık döneminde artık birbirlerine önem veriyorlardı, birbirleriyle uğraşıyorlardı. Şahıslarla ilgileniyorlardı, artık itikatla değil, şahıslarla ilgileniyorlardı. Aşiretleriyle ilgileniyorlardı, kendileriyle ilgileniyorlardı. İşte o zaman hasta idiler. Bunun sonunda ölüm dönemi gelir. Hastalık tedavi edilmezse ölüm dönemi gelir ve artık ümmet insanlarla da ilgilenmez, aşiretiyle de ilgilenmez, eşya ile ilgilenmeye başlar. Bir ümmetin eşya ile ilgilenmeye başlaması ümmetin ölmesi demektir. Velikulli ümmetin ecel. İşte ecel böyle. Eşya, dünya perest olduğu zaman ümmet ölür. Bunu da Kur'an söylüyor. Ümmet sağlıklıyken ümmetçiydi. Bütün Müslümanları düşünüyorlardı. Ümmet demek bu demek. Ümmet olmak zor iştir. Ümmet olmak zordur. Neden? Çünkü ümmet olduğunuz zaman bütün dünyadan sorumlusunuz. Ama ırkçı olduğunuz zaman yalnız kendi ırkınızdan sorumlusunuz. Türk Türklerden, Arap Araplardan. Ama ümmet olduğunuz zaman bütün dünyadan sorumlusunuz. Irak'tan da, Filistin'den de, Azerbaycan'dan da, Kıbrıs'tan da, hepsinden, hatta dünyadan, Amerika'dan da sorumlusunuz. Ümmet olmak zor. Onun için ümmet olmaktan vazgeçip ırkçı oldular. Irk devletleri, ulus devletleri meydana getirdiler. Türkiye dediler adına, Türklerin devleti, Mısır filanların devleti, Suriye filanların devleti, parça parça oldular. Herkes kendi ırkına bir devlet kurdu. Parçalandık. Ümmet iken, sağlıklı iken ümmetle ilgileniyorduk. Hastalandığımız zaman önce ırkımızla ilgilenmeye başladık. Sonra biraz daha aşağıya indik, aşiretimizle ilgilenmeye başladık. Sonra daha aşağıya indik, ailemizle ilgilenmeye başladık. Sonra daha aşağıya indik, kendimizle ilgilenmeye başladık ve bencil olduk. Bir ümmet ümmeti düşünmüyorsa, kendi ırkını, aşiretini düşünüyorsa hastadır. Kendi ailesini ve fert olarak kendini düşündüğü dönem geldiği zaman o ümmet ölmüş demektir. Ümmetin yeniden ayağa kaldırılması için çalışanlar, ümmeti yatağa düşüren sebepleri iyi anlamak zorundadırlar. Sebep başka bir şey, araz başka bir şey. Ümmeti yatağa düşüren hastalığın sebebi fikri ve itikadi sapmadır. La ilahe illallah'ın unutulmasıdır. La ilahe illallah unutulunca insanların dediği olmaya başladı ve insanlar bunlara itaat ettiler. Liderlere kulluk yaptılar. O liderler Allah'ın dediğini demiyordu. Kendilerinin kafalarından çıkardıkları şeyleri söylüyorlardı insanlara. İnsanlar da onlara itaat ettiler. Kullara kulluk yaptılar. La ilahe illallah diyen adam kullara kulluk yapmaz, yapmamalı. Yaptılar. İtikadi bir sapma başladı. La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir kimse ilah edilmeyecekti. Allah'tan başkasının dediği olmayacaktı. Oldu. Bu fikri ve itikadi sapma ümmetin bugün bu hale gelmesinin sebebi. Sebep ile araz farklı şeyler dedim. Araz yani belirtiler. Sebep başka, belirti başka. Mesela vücudumuza bir mikrop girer, hastalanırız. Sebep odur. Belirtisi mesela ateşimizin yükselmesidir. Ateş yükselir. Siz eğer asıl sebep üzerinde durmazsanız, belirtiler üzerinde duracak olursanız, mesela ne yaparsınız? Mikrobu öldüreceğinize, o bakteriyi öldüreceğinize, mesela yüzünüze su serpersiniz, ateşinizi azaltmaya çalışırsınız. Biraz sonra yine ateşiniz yükselir. Çünkü sebep duruyor. Sebep duruyor. Siz sebeple uğraşmıyorsunuz. Sebeple uğraşmak zorundasınız. Sebep, la ilahe illallah'ın unutulması, manasının anlaşılmaması, fikri ve itikadi sapma, kullara kulluk, Allah'ın dediğinin olmaması, insanların dediğinin olması, bunun yüzünden memleketin bu hale gelmesi, ümmetin bu hale gelmesi, insanların ideolojilerinin yüzünden, Allah'tan daha iyi bildiklerini zannettiler. Bir takım ideolojiler ortaya attılar, insanları mahvettiler. Sebep o fikri itikadi sapma. Araz toplumun ahlakının bozulması. Bunlar belirti. Bunlarla mı uğraşacaksınız? Kadınların açık saçıklığıyla mı? İçkiyle, kumarla mı? Hayır. Bunlar sonuç. Bunlar araz. Bunlar belirtiler. Asıl olana bakmıyorlar. Sebep üzerinde durmuyorlar. Arazlar üzerinde duruyorlar. Bir takım tali meselelerle uğraşıyorlar. İçkiye karşı savaş, sigaraya karşı savaş veya bir takım ahlaki meseleler, gıybet, haset. Hocalar bunlarla uğraşıyorlar. Cemaatler bunlarla uğraşıyorlar. Tarikatlar bunlarla uğraşıyorlar. Bu şekilde bunlarla uğraştıkları müddetçe vallahi bu mikrop ölmez. Çünkü mikropla ilgilenmiyorlar. Mikrop tevhidin unutulması. Ama onlar arazlarla uğraşıyorlar. Ahlakı anlatıyorlar, namazı anlatıyorlar. Ahlaksız bir toplum tevhidden uzaklaştığı için ahlaksız. Namaz kılmayan toplum tevhidden uzaklaştığı için namaz kılmıyor. İçki içen bir toplum tevhidden uzaklaştığı için içki içiyor. Eğer benim hayatıma Allah hükmeder deseydi, buna inansaydı, la ilahe illallah deseydi, benim hayatıma Allah'tan başkası hükmetmez deseydi, o günahları da yapmazdı. Yapmasının sebebi Allah'ı hayatına karışan bir Allah olarak görmüyor. Tevhid unutulmuş yani. Ümmeti ıslah mı etmek istiyorsunuz? İçinizde hocalar da var. Ümmeti ıslah faaliyetleri mi yapmak istiyorsunuz? Sebeple ilgilenin. Arazla değil, tafsilatla değil, tevhidi anlatın, fikri ve itikadi sapmayı düzeltin. Bu düzelirse, o mikrobu öldürürseniz, antibiyotik içerseniz mesela, o dert biter. Yoksa elinize yüzünüze su serpmekle bu geçmez. O anlık geçer, biraz sonra yine olur. Eğer ümmeti kurtarmak istiyorsanız sebebe ağırlık vereceksiniz, arazlara değil. Tevhidi öğreteceksiniz, namazın sünnetlerini değil. Evvela tevhidi öğretin, tevhidi öğrenmiş adama namazın sünnetini sonra öğretirsin. Tevhid üzerinde dur, ondan sonra gerisi. Bu yapılmazsa ümmetin kurtuluşu mümkün olmaz. Ümmet eğer görevini yapmazsa Kur'an buyuruyor ki parçalanır. Araf suresinde وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمَا biz onları yeryüzünde ümmetler halinde, milletler halinde parçaladık. Türkiye, Suriye, Mısır, Arabistan, Libya, Tunus parçaladık. İsrailoğulları'nın parçalanması gibi onlardan evvel Nuh ve Hud aleyhisselam, o peygamberlerden sonra gelen ümmetler gibi Kur'an buyuruyor ki Nuh'tan Hud'dan sonra gelenleri parçaladık. Allah'ın kanunu, sünnetullah. Ben bunu bırakırsam yere düşer. Çünkü yer çekimi var. Bu kanun değişmez. Allah'ın böyle sünnetleri var. Bunlar değişmez. 10 bin sene evvel de aynı sünnet geçerliydi. Bugün de aynı sünnet geçerli. O günkü ümmetler görevini yapmayınca parçalandılar. Bizim için de aynı kanun geçerli. Öyle de oldu. Osmanlı niye parçalandı? Görevini yapmadığı için. Görevimizi yaptığımız yıllarda, asırlarda dünyanın en güçlü milletiydik. Ne zaman ki görevini yapmayan bir nesil geldi, bugünkü zilletten o neslin hissesi var. Bugünkü zilletimizden 3 asır evvelki tembel, günahkar, gafil atalarımızın hissesi var. Görevini yapanlara değil sözüm, yapmayanlara. Yapanları Allah rahmet etsin. Yapmayanlar, o tembeller, o gafiller, o bananeciler, 3 asır evvelkilerin hissesi var. Irak'ta öldürülenlerden, Filistin'de olanlardan, burada çırılçıplak gezen kadından, Allah'a küfreden gençten 3 asır evvelkinin hissesi var. İnsanın günahı sadece yaptıkları değildir. İnsanın günahı 1 asır sonra, 2 asır, 3 asır, 10 asır sonra olanlardan da hissesi var. Sevap da aynı şekilde. Ümmet görevini yapmadığı zaman وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا, onları paramparça ettik. Allah'ın sünneti. Sonra buyuruyor ki o parçalanmış olanlardan yeni nesiller yarattık. Bu da Allah'ın bir sünneti. Bunlar hep ayettir. O parçalanmış olanlardan yeni nesiller yarattık. Sonra başka bir ayette buyuruyor ki o yeni nesilleri imtihan ettik. İmtihan ettik. Onları yarınlara hazırladık, sağlamlaştırdık. Layık hale geldiler. Layık hale geldiler. Ondan sonra o yeni nesillere güç kuvvet verdik. Yeniden güçlendiler, hakimiyeti ellerine aldılar. Allah bize işin formülünü açıklıyor, kendi sünnetini açıklıyor bize. Kur'an namazı böyle anlatmıyor. Zekatı da böyle anlatmıyor. Ama bunu böyle anlatıyor, uzun uzun anlatıyor. Peygamber kıssaları neden uzun uzun anlatılıyor Kur'an'da? Bu mesajları vermek için. Kur'an tarih kitabı değil, tarih bilgisi vermek için anlatılmıyor. Bu mesajları vermek için anlatılıyor. Ve bu şekilde olacağını bize haber ediyor. Görevinizi yapmazsanız parçalanırsınız. Demek parçalanmamız bundan. Sonra her bir parçadan, Türkiye, Suriye, Mısır, her bir yerden yeni nesiller çıkar. Çıktı. Her taraftan yeni nesiller çıktı. İşte biz oyuz. Sonra bu nesiller imtihan edilirler. Zorluklara hazırlanırlar. Samimiyetlerini ispatlarlar. Sağlamlaşırlar. Ebu Bekirlere, Ömerlere benzerler. Sonra biz onlara yeniden galibiyet veririz. Allah sünnetini açıklıyor. İşin usulü budur diyor. Layık olacaksınız tekrar. Parçalanacaksınız. Yeni nesiller çıkaracaksınız. Bu 100 sene demek. 100 sene, belki 200 sene, hatta 300 sene demek. Biz 300 sene evvel kaybettik hakimiyeti. Gitti, 300 yıldır gelmedi. Kur'an-ı Kerim buyuruyor, "Likulli ümmetin resul." Her ümmet için bir peygamber var. Yani bir lider bir ümmet meydana getiremez. Bir peygamber bir ümmet meydana getirir. Dolayısıyla ümmetin meydana gelmesi çok zor. Ama ümmeti harcamak çok kolay. Ümmeti ancak bir peygamber meydana getiriyor, ama ümmeti herkes parçalayabiliyor. Yani ümmetinizin kıymetini bileydiniz, bunlar başınıza gelmezdi. Bilmediniz. 300 senedir gitti, o galibiyet, o hakimiyet hala gelmedi. Ceza. Allah affeder, affeder, affeder. Bir de tokadı vurdu mu, hepsini birden halleder. 300 senelik tokadı birden vurur. Merhamet sahibi affediyor, affediyor, affediyor. Küçük depremler yaratıyor. Küçük depremler. Büyük depremi haber veriyor. Büyük deprem geliyor. Osmanlı küçük savaşları kaybediyordu. Anlamalıydı. Anlamalıydı. Osmanlı çöküyor. O küçük depremler büyük depremin habercisiydi. Anlamadılar. Anlamadılar deyince herkes değil tabii. O gün elbette ki uzak görüşlü alimlerimiz, aydınlarımız korku içindeydiler. Çünkü görüyorlardı Osmanlı çöküyor. Şu anda da Avrupa'nın ileri görüşlüleri aynı üzüntü içerisindedirler. Şu anda da onlar çöküyorlar. Şu anda öyle bir şey görünmüyor. Osmanlı da öyleydi. Osmanlı da 3 asır evvel o günün aydınları, alimleri, bu gidişat iyi bir gidişat değil, gücümüzü kaybediyoruz, çöküyoruz dedikleri zaman kimse inanmadı. Şimdi de 1930'larda Alex Carrel aynı şeyi söyler. Batılı bilim adamı, aynı zamanda filozof. Dünya çapında bir doktor. Doktorluğundan çok fikir adamı olarak tanınmıştır. O da aynı şekilde söylüyor. Diyor ki çöküyoruz. Bu bizim medeniyetimiz insanlara zarar verdi. Bizim medeniyetimiz bozdu. İnsanı bozduk. İnsanın üzerinde yeterince araştırma yapmadık. Matematikte, fizikte, kimyada geliştik. Uçak yaptık, gemi yaptık. Ama insanı tanımadık, insanı tanıma gayreti göstermedik. O yüzden bizim şu medeniyetimiz insana uygun değil. Acilen insanı tanımalıyız der. Bunun için de zavallı adamcağız bir yol göstermek ister. Süper zeka bir adam. Ama o süper zekasına, o kocaman kafasına rağmen yol, gösterdiği yol, yol değildir. İnsanı çok iyi tanıyabilmek için küçükken zeki, dahi çocukları alıp bunlara bütün bilgileri kafasına yerleştirip bunlara bir medeniyet kurdurmalıyız. Bunların meydana getireceği medeniyet insana uygun olabilir der. Zavallı adam bir çare arıyor. Bu medeniyet zarar veriyor. Bunu görüyor. Amerika'da 21 yaşında bir genç ninesiyle evlendi. Anneannesi veya babaannesiyle Los Angeles'tan kiliseden nikahları kıyıldı. Amerikan başkanı açıklama yaptı ta 62'de. Amerikan gençlerinin %86'sı askerliğe uygun değil. %90'ında cinsel hastalıklardan, zührevi hastalıklardan dolayı rahatsızlık var. %90'ında, 94'ünde. Bu medeniyet zarar verdi. Her türlü uyuşturucuyu arttırdı. Ahlaksızlığı çoğalttı. Fıtrata uygun bir medeniyet değildi. O yüzden gelecek bu medeniyetin olamaz. İstikbal İslam'ın mıdır değil midir? İstikbal bu medeniyetin değildir. İstikbal şu Batı medeniyetinin olamaz. Çünkü gerçekçi değildir. Çünkü insanın bütünüyle kuşatıcı değildir. Çünkü fıtrata uygun değildir. Çünkü insanı tanımayanlar tarafından kurulmuştur. Çünkü insanın sadece maddi yönünü önemli görmüş, insanın ruhunu görmemiştir. Çünkü insanın ruhunu laboratuvara koyamamıştır. Nefsi terbiye edememiştir. Çünkü insanı kendisi yaratmamıştır. Efendimiz buyurur ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. İslam fıtratı. Yani Allah her doğanı İslam'a uygun olarak yaratır. Hem İslam'a temayüllü hem de İslam ahkamına uygun olarak yaratır. Dolayısıyla İslam insana uygundur. Çünkü insanı yaratan da aynı, İslam'ı gönderen de aynı. Nasıl ki yeryüzü ile gökyüzü birbiriyle uyumludur. Yeryüzüne yağmur lazım olduğu zaman gökyüzü yağmur indirir. Anlıyoruz ki aynı zat tarafından idare ediliyor. Buradaki bitkiye gerekli olan suyun özellikleri neyse yağmur o özelliklere sahip. Anlıyoruz ki bitkiyi yaratan da o, yağmuru gönderen de o, ikisini de biliyor. Nasıl ki hayvanlar, bitkiler, insanlar, dünya arasında bir denge var. Birbiriyle uyum halinde. Toprak bitkiye göre, bitki ne istiyorsa o geliyor. Güneş bitkiye göre, mesafesi ona göre, gecesi gündüzü ona göre ayarlanmış. Belli ki aynı zat tarafından idare ediliyor. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle insanı yaratıyor. Ona uygun bir medeniyet gönderecek elbette. Başka bir şey zaten Allah'tan beklenmez ki. Tabii ki ona uygun bir medeniyet gönderecek. İnsan ise böyle değil. İnsan maddi ilimlerde gelişebilir. Ama insan üzerinde gelişemiyor. Çünkü insan nefsi var, ruhu var. Bunu da inceleyemiyor. Ve Allah Azze ve Celle maddeyi bize bırakıyor. Matematikte, fizikte, mühendislik ilimlerinde gelişmeyi, uçak yapmayı, telefon icat etmeyi, bilgisayarı bize bırakıyor. Ama yol göstermeyi kendi üzerine alıyor. İnne aleyne lel huda. Hidayet bizim üzerimize vazifedir buyuruyor. Sizin böyle bir vazifeniz de yok, gücünüz de yok. Hidayet yolu nedir bilemezsiniz. İnsan nasıl adam edilir bilemezsiniz. Ondan alacaksınız esaslarınızı. Çünkü siz bilemezsiniz. Batı medeniyeti fıtratı tanımıyor. Ve Batı medeniyeti nasıl olur da istikbal onların olabilir? Hristiyanlığın mı olacak istikbal? Yahudiliğin mi olacak istikbal? İdeolojilerin mi olacak istikbal? Hristiyanlık bitecek. Bitti, bitecek. Bitmeye yaklaşıyor. Açıklayacağım. Bir kere bırakınız bitmesini. Haddi zatına zaten bitmiş durumda. Fikren, itikaden şirk içerisinde. Şirk içerisinde. Baba oğul, kutsal ruh. Üç ilaha inanıyor. Bir ilahta üç ilah. Bir eşittir üç. Saçmalıyor. Teslis insanın kabul edebileceği bir şey değil. Üç ilah anlayışı. Doğru değil. Tüm kainatta bir ilah olmasaydı fesat olurdu. Göklerde ve yeryüzünde kargaşa olurdu. Bir memlekette üç tane başbakan olursa kargaşa olur. Teslisin mi olacak istikbal? Ruhbanlığın mı olacak istikbal? Yemeyeceksin, içmeyeceksin, evlenmeyeceksin, banyo yapmayacaksın. Böyle bir dinin olabilir mi istikbal? İdeolojilerin mi olacak istikbal? İdeolojiler birer birer çöküyorlar. İşte sosyalizm çöktü, faşizm çöktü. Ellerinde kala kala demokrasi kaldı. Bugün insanlara neyi öneriyorlar? Neye davet ediyorlar? Demokrasiye davet ediyorlar. Bugün dünyada demokrasi var. Demokrasinin meydana getirdiği pislikler meydandadır. Bugün dünyada biz hakim değiliz. Bugün dünyada olan bitenden de biz mesul değiliz. Bizim günahımız var. Bunlara bu dünyayı bıraktığımız için günahkarız. Bu dünyayı bunlara bıraktık. Nenesiyle evlenen bir medeniyet meydana geldi. Dünyayı bunlara bıraktığımız için günahkarız. Yoksa şu olan biten pisliklerden direkt olarak sorumlu değiliz. Çünkü biz hakim değiliz. 200 yıldır. Şu olan bitenden hangi medeniyet hakimse o medeniyet sorumludur. Bizim medeniyetimiz hakim değil. İslam ile mi idare ediliyor memleketiniz ya da dünya? O halde biz bundan mesul değiliz. Hangi esaslar, hangi medeniyet hakim ise onlar sorumludurlar bugünün dünyasındaki alçaklıklardan, namussuzluktan, zulümden, insanın bozulmasından, anasını babasını öldürür hale gelmesinden, komşuluk münasebetlerinin bitmesinden, akrabalığın bitmesinden, arkadaşlığın bitmesinden, hıyanetin çoğalmasından, insanları bırakıp köpeklerle dost olmasından, kürtajdan, uyuşturucudan, terörden, ırkçılıktan bu medeniyet mesuldür. Bu medeniyeti suçluyorum. Bu medeniyet yıkılmalıdır. İnsanı insanlıktan çıkartmıştır. İdeolojiler ne verecekler? İnsanı tanımıyorlar ki. Sosyalizm dedi ki şahsi mülkiyet olmamalı. Bütün mal mülk ortak olmalı. Devlet de olmamalı. Mal mülk de şahsi mülkiyet de olmamalı dedi. Temeli buna dayanır. Sosyalizmin temeli bu. Ne kadar felsefe yaparsak yapalım, geleceğiniz nokta budur. İki kelime. Devlet olmayacak, şahsi mülkiyet olmayacak. Temeli budur. Devlet bir türlü bunu başaramadı sosyalizm. 1917'de devrim yaptı. Sosyalist devrim yapıldı. Sovyetler Birliği kuruldu. Devleti yakında kaldıracaklardı. Kaldıramadılar. 80'lerde sosyalizm çöktü. hala devlet vardı. Hani devleti kaldıracaktınız? Şahsi mülkiyet vardı. Sosyalizm dönemindeyken de vardı. Kaldıramadılar. Çünkü şahsi mülkiyeti kaldırdıkları şehirlerde üretim düştü. Mal benim malım değilse, tarla benim tarlam değilse ben niye çalışayım? Üretim düştü. Patates üretimini arttırabilmek için Sovyetler Birliği bir bölgeye hak tanıdı. Buradan çıkacak olan patates sizin olacak. Yalnız bize vergi verin dediler. Bir deneme yaptılar. Oradan o sene misli misli patates üretimi elde edildi. İnsan fıtratı, mal benimse çalışırım, benim değilse çalışmam. İnsanı tanımayanlar insana ideolojiler uydurdular. Ve çöktü bunlar. İstikbal bunların olamaz. Çünkü insana zarar verdiler. Ve aynı zamanda zalimdirler. Ahlakı bozdukları gibi, inancı bozdukları gibi aynı zamanda zulmettiler, emperyalist oldular, milletleri sömürdüler. İstikbal bunların olamaz. Onun için istikbal kimin olacak? İstikbalde hangi devletin, hangi milletin dediği olacak? İstikbal insanı kuşatanın, hangi nizam insanı kuşatıyorsa, bütün yönlerini ele alıyorsa, ruhunu da bedenini de, sosyal adaleti de gerçekleştirecek, siyasal düzeni de, ekonomik düzeni de, inancı da, hepsini, insanı bütün yönleriyle ele almak zorunda. İstikbal insanı bütün yönleriyle ele alanındır. İstikbal gerçeğe uygun olanındır. İnsanı tanıyanındır. İnsanın gerçek kimliğini anlamış olanlarındır. İnsanın ruhunu, nefsini bilen, hangi medeniyetse, hangi medeniyet insanın ruhunu terbiye edecekse istikbal onundur. Çünkü insanlar artık maddeden doydular. Ve artık insanlar maddeyle mutlu olmuyorlar. Madde yokken, madde elimizde değilken maddeyle mutlu olacağımızı zannettik. Madde elimizde artık ama her gün zenginliğimiz arttığı halde, özellikle Avrupa'da zenginlik her gün arttığı halde, polisiye tedbirler her gün arttığı halde, hapishaneler de her gün artıyor, akıl hastalıkları hastaneleri de her gün artıyor. İnsanlık çıldırıyor. Akıl hastaneleri dolup taşıyor. Emile Bramlett adında bir kadın yazar. Bunalım geçiriyor. Gidiyor psikiyatriste. Sekreterden randevu alacak. Sekreter diyor ki, yanlış hatırlamıyorsam 3 ay 4 ay sonrasına gün veriyor. Belki daha da fazlaydı, tam hatırlayamadım. Diyor ki kadın, ben intihar etmek üzereyim. Bugün yarın intihar edeceğim. Ya psikiyatristle beni görüştürün, ya ben bundan vazgeçirsin, ya ben intihar edeceğim. Ben burasına kadar gelmiş birisiyim. Kendimi astım, asacağım. Sekreterin cevabı, siz bilirsiniz. Ve bu kadın nasıl oluyorsa Allah nasip ediyor, birisiyle tanışıyor, Müslüman oluyor ve sonra bir kitap yazdı. Rabbinize iman ettim. Rabbinize iman ettim. İntihardan kurtuldum. Batı medeniyeti insanı intihara sürüklüyor. Bir medeniyet toplu intihar ediyor. Her türlü ahlaksızlık, her türlü zulüm, her türlü sömürü, uyuşturucu, kürtaj, her türlüsü yayıldıkça yayılıyor. İstikbal bunların olamaz. Bu medeniyeti sorgulamak zorundadır Müslümanlar. Bu medeniyetten razı değiliz. Bu medeniyet bünyeye uymadı. Zarar verdi. Fıtrata uygun olan bir medeniyet, fıtratla savaşmayan bir medeniyet, Allah'tan gelen bir medeniyet, fıtratı yaratan medeniyetin esaslarını göndermemiş mi ki insanlar başka şeyler arıyorlar? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetinin geleceğine dair çok uzaklara ışık tutuyor. Bazı hadisler peygamberimizin bulunduğu zaman için, biraz evvel baş taraflarda misallerini verdim. Bulunduğu zaman için bazı hadisler 100 sene sonrası, 200 sene sonrası için. İstanbul'un fethiyle ilgili hadis yaklaşık 8 asır, 8,5 asır sonrası için. Roma ile ilgili hadis henüz daha gerçekleşmedi. Demek nereden baksan en az 1500 sene sonrası için. Aynen öyle. Bir hadiste peygamberimiz buyuruyor ki bu din nübüvvet ile başladı. Peygamberlikle. Bu şekilde Allah'ın istediği kadar bir süre devam eder. Yani ben aranızda olurum. Sonra o dönem biter. Yani ben ölürüm. İkinci dönem başlar. Raşid halifeler dönemi. Adaletli 4 halife, 5 halife dönemi. O da Allah'ın istediği kadar bir süre devam eder. Yani 30 sene. Sonra o da biter. Padişahlık dönemi başlar. Isırıcı meliklik dönemi. Sert padişahlık dönemi. O da Allah'ın istediği kadar devam eder. Sonra o da biter. Sonra diktatörlük ve zulüm dönemi, baskı dönemi başlar. O da Allah'ın istediği kadar devam eder. Dördüncü dönem yani. Sonra beşinci dönem gelir. Tekrar hilafet kurulur, Müslümanlar ümmet olur ve halifeleri olur. Allah Resulü böyle haber ediyor bize. Ümmetinin çok uzaklarına ışık tutuyor. O bir baba gibi ümmetine moral veriyor. Ey ümmetim, ileride bozulacaksınız. Onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Bunlar da olacak, bunları da göreceksiniz ve oldu. Ama yine de ümidinizi kaybetmeyin. Ümidinizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Ümidinizi kaybetmeyin. Tekrardan hakimiyeti ele alacaksınız. Haber verdi ki ümitsiz olmayalım. Allah Resulü'nden sonra hakikaten de ikinci dönem Raşid halifeler dönemi olmadı mı? Olmayabilirdi. Oldu. Demek hadis sahih. Sonrasında hakikaten de padişahlık olmadı mı? Muaviye'nin kendinden sonra oğlu Yezid'i tayin etmesiyle babadan oğula geçen padişahlık sistemi başladı. Dediği gibi olmamış mı? Oldu. 1900'lere kadar böyle geldi padişahlıkla. 1900 küsürlerde padişahlık da kaldırıldı, hilafet de kaldırıldı. Ve 4. dönem, zulüm dönemi gelmedi mi? 1910'lu 20'li yıllarda dünya savaşı yılları, 1. Dünya Savaşı yılları, devrimlerin yapıldığı yıllar, camiler ahıra çevrilmedi mi? Şapka giymeyenler kafasını vermedi mi? Olmadı mı? Efendimizin dediği gerçekleşti. Zulüm dönemi. Arapların bir lafı var. El küfrü yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam eder eder de zulüm devam etmez. 4. dönem, zulüm dönemi çok uzun sürmez. Çünkü zulüm uzun süre devam edemez. Kur'an-ı Kerim buyuruyor: "Fekeyfe tettekun en kefertum yevmen yec'alul vildane şibe." Ey kafirler! Kendinizi nasıl koruyacaksınız? Öyle bir günden ki o gün çocuk ak saçlı ihtiyara döner. Hakiki mana kıyameti anlatıyor. Kıyameti gören anında ihtiyar olur. Manayı hakiki bu. Manayı mecaziye gelince, ayette bir mecaz var. Mecaz Kur'an'da vardır. Beliğ kitaplarda mecaz olur. Kur'an'da belagat sahibidir. Bu Kur'an'a yakışır. Belagat Kur'an'a yakışmaz demek cehalettir. Allah'ın kelamında elbette ki mecaz olacak. Ve mecaz manaya göre, ey kafirler, kendinizi nasıl koruyacaksınız? Öyle bir günden ki çocuk ak saçlı ihtiyara döner. Yani çocuk ak saçlı ihtiyar olur. Yani 60, 70, 80 sene sonra kendinizi nasıl koruyacaksınız? Ey zalimler, nereye kaçacaksınız? Bir yere kaçamayacaksınız. Bir yere kaçamazsınız. İslam devrimlerinden nasıl kurtulacaksınız? Kurtulamayacaksınız. Çünkü zulüm iki nesil devam eder. O neslin torunlarıyız. Her taraftan hareketlilik başladı. Türkiye'de, Suriye'de, Mısır'da, her tarafta ayet buna işaret ediyor mecaz olarak. İki nesil sonra nereye kaçacaksınız? Kaçamayacaksınız. İstediğiniz kadar hileler, tuzaklar hazırlayın. İstikbalin İslam'a ait olmaması için, Orta Doğu'da İslam hakim olmasın diye ne kadar tuzak yaparsanız yapın, nereye kaçacaksınız? Uyanışı durduramayacaksınız. Ilımlı İslam meydana getireceksiniz. Sahte bir İslam. İnsanları onun peşinden sürükleyeceksiniz. Ama bir yere kadar aldatabileceksiniz. Hakiki İslam gene ortaya çıkacak. Kur'an elimizde. Okuyanlar hakiki İslam'ı görecek. İslam namaz, oruç değil. İslam hükmetmek için gelmiş. Hayata hükmetmeye gelmiş. Kur'an okuyanlar bunu görürler. Dolayısıyla hangi oyunu hazırlarlarsa hazırlasınlar. Hani şu İngiltere'nin reislerinden bir adam var. Bir gün Lordlar kamerasında, ben parlamentolarında diyelim, bir konuşma yapıyor ve Kur'an'ı böyle kaldırıyor. Diyor ki bu Kur'an'ı bu Müslümanların elinden almadıkça biz Müslümanlara hakim olamayız. Bu Kur'an var olduğu müddetçe biz Orta Doğu'ya hakim olamayız. Çünkü bu Kur'an uyutmuyor, uyandırıyor. Uyuyanlar Kur'an okumayanlardır. Okusaydı uyumazdı. Uyumasaydı okurdu. Uyuyanlar okumuyor, okumayanlar da uyuyor. İkisi bir kısır döngü. O onu gerektiriyor, o onu gerektiriyor. Bir kısır döngü. Bunu bir yerden kırmak lazım. Oku ki uyumayasın. Bir yerden kırmak lazım bunu. Allah Resulü bize ileride ne kadar kötü günler olsa da sonuçta Müslümanların tekrar galip geleceğini haber vererek o günlere hazırlıyor ve Müslümanlara moral veriyor. Ve buyuruyor ki Bedel İslamu garibe, İslam garip olarak başladı. Ve seyaudu kema beda garibe. Ve nasıl ki garip olarak başladı, gene o hale döner. Dönecek. O hale dönecek demek ne demek? Bazı alimlerimiz yanlış anladılar. Hadisi yanlış anladılar. Hadiste ümitsizlik gördüler. Ümitsiz hale geldiler. Halbuki Arapçada yaudu kelimesi fiili sülasi olarak yaudu, rubai olarak yuidu manasına da gelmektedir. Ve yani mana şöyle olmaktadır. İslam garip olarak başladı. Tekrar garip hale döner, tekrar başlar. Yuidu iadeden geliyor. Biz iade kelimesini kullanıyoruz Türkçede. İade mastar, yuidu onun fiili. Yani iade, tekrar. Tekrar bir şeyin iade edilmesi, tekrarı yani tekrar başlaması yani. Yani Allah Azze ve Celle tekrardan başlatacak. Her tarafta yeni nesiller çıkacak. Bu yeni nesiller imtihan edilecek. İmtihandan geçecekler. Pişecekler, olgunlaşacaklar. Ve tekrar bir hareket başlayacak. Mesel-i ümmeti kelmatar. Benim ümmetimin misali yağmur gibidir. La yudra evvelu hayrun em ahiru. Bilinmez ki başı mı hayırlı, sonu mu? Bazen yağmurun başı belki fayda yönünden daha önemlidir başı. Başı daha hayırlıdır fayda yönünden. Ama çokluk yönünden bilinmez. Başında yarım saat yağmur yağar, durur. Ama sonrasında belki 3 gün yağmur yağar. Başında metrekareye 1 kilogram yağmur düşer. Ama belki sonunda metrekareye 10 kilogram, 20 kilogram yağmur düşer. Yani Efendimiz demek istiyordu ki, evet ileride öyle günler gelecek ki çok daha büyük bir ümmet meydana gelecek. İlerisi Öyle olacak. Öyle de oldu. Bugün Müslümanlar toparlanıverseler 1 milyar, 1,5 milyar. Efendimiz zamanında 5-10 bin Müslüman var. Evet, yağmur gibi. Başı mı hayırlı, sonu mu? Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili haberler de aynı meseleye temas ediyor. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini haber ediyor Peygamberimiz. Henüz daha gelmedi. Hadislerde yaklaşık 40 küsür tane hadis var. Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili, onun geleceğiyle ilgili yani. Ve bunların bir kısmı Buhari Müslüm hadisleri. Muttafakun aleyh. İtiraz kabul etmez. Her kim ki bu hadisleri kabul etmez, sebebini açıklasın. Muhaddis misin? Nesin sen? Haddini bil. Buhari Müslüm hadislerini kabul etmiyorsan neyi kabul edeceksin? En kuvvetli hadis Buhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği hadis. Onu da kabul etmeyeceksen neyi kabul edeceksin? Buhari Müslüm gibi sağlam eserlerden Efendimiz buyuruyor ki kıyamete yakın Hazreti İsa tekrar yeryüzüne indirilecek. Şam topraklarına, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Irak'ın bir kısmı, Şam toprakları. Şam topraklarına indirilecek. Meleklerin arasında sabah namazında üzerinde iki parça elbise olacak. Bazı rivayetlerde elbisenin renginin sarı olacağı bildiriliyor. Saçı ıslak gibi olacak. Ama aslında ıslak değil. Sabah namazında Müslümanlar imamlarının arkasında sabah namazı kılacaklarken gelecek, onu gören Müslümanlar Hazreti İsa olduğunu anlayacaklar, tanıyacaklar, onu bekliyorlar. Dört gözle onu bekliyorlar. Ama tembel tembel beklemiyorlar, çalışarak bekliyorlar. Bu şekilde İsa Aleyhisselam gelecek ve Müslümanların imamı onlara diyecek ki buyur sen namazı kıldır. Ey Allah'ın kelimesi, ey ruhullah, sen kıldır. O diyecek ki Muhammed ümmeti birbirinize imamsınız. Bu cemaat senin için toplandı. Sen kıldıracaksın. İmam geçer namazı kıldırır. Sonra İsa Aleyhisselam buyurur ki kapıyı açın. Mescidin kapısı açılır. Deccal karşıda görünür. Yahudi Deccal karşıda görünür. Askerleriyle birlikte İsa'yı gördüğü zaman tuzun suda eridiği gibi erir, yani korkusundan erimiş gibi olur, mecaz. Sonra İsa Aleyhisselam cihadı başlatır ve hepsi öldürülürler, o Yahudiler. Bir Yahudi taşın arkasına saklansa, bir ağacın arkasına saklansa, o taş, o ağaç dile gelir ve ey Müslüman gel burada bir Yahudi daha var der, onu gösterir. Ve sonra Hazreti İsa Deccali Lod'un doğu kapısında, yani şimdiki ifadeyle İsrail'in Tel Aviv hava alanına denk geliyor. Efendimiz bunu o zamandan haber ediyor. O zaman ne orada İsrail var, ne İsrail'in esamesi var. Orada bir şey yok. Efendimiz bu hadisiyle orada bir İsrail devletinin kurulacağına da işaret ediyor. Lod'un doğu kapısında İsa onu yakalayacak, Tel Aviv havaalanında. O bölgede yakalayacak ve Deccal'ı öldürecek. Ve onun hükümranlığı bir rivayette 7 sene, bir rivayette 40 sene devam edecek. Ve gök ne varsa boşaltacak, yer ne varsa verecek, o kadar bolluk olacak ki isteyen kalmayacak. Hazreti İsa'nın görevi daha bitmedi. Domuzu öldürecek, haçı kıracak. Yahudiliği bitirdiği gibi Hristiyanlığı da bitirecek. Domuzu öldürecek. Yani demek isteyecek ki ben size domuzu helal etmedim, benim namıma yalan söylediniz. Domuz haram diyecek. Haçı da kıracak. Demek isteyecek ki benim haça gerildiğimi iddia ettiniz, çarmıha gerildiğimi, öldürüldüğümü ve sizin için öldürüldüğümü, sizin için acılar çektiğimi, bunun benim ölmem, acılar çekmem sayesinde sizin de cennetlik olduğunuzu söylediniz. Güya ben Allah'ın oğluyum ve ben dünyaya, Allah beni insan kılığında gönderdi ve sizin için çarmıha gerildim, acılar çektim ve sizin günahlarınız bağışlandı. Böyle iddia etmiştiniz, bedava cennet istemiştiniz, benim sayemde cennetlik olduğunuzu iddia ettiniz, ben çarmıha gerildiğim için. Ne alakası varsa, işte İsa aleyhisselam onların bu saçmalığını kıracak. Ben çarmıha gerilmedim ve benim sayemde de cennete giremezsiniz. Hristiyanlık bitecek. İstikbal Hristiyanlığın olamaz. Çünkü şirk içerisindedir. Ve çünkü şu medeniyetin sebebi onlardır. Şu medeniyet Hristiyan bir medeniyet midir? Yok. Yahudi bir medeniyet midir? Hayır. Bu medeniyet dinsiz bir medeniyettir. Peki bu dinsiz medeniyet hiçbir dini esas almıyor. Bu medeniyetin sebebi kimdir? Hristiyanlıktır. Yanlış din dinsizliği doğurdu. Bizim hakim olduğumuz asırlarda yeryüzünde ateizm yoktu. Bizim hakim olduğumuz asırlarda biz 1000 sene dünyanın hakimiydik. Bizim hakim olduğumuz asırlarda yeryüzünde ateizm belası yoktu. Böyle zulüm yoktu, kürtaj yoktu, ahlaksızlık, namussuzluk bu kadar değildi. Irkçılık böyle yoktu. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlar böyle değildi. Şu medeniyet Hristiyani bir medeniyet değildir. Ama Hristiyanlığın sorumlu olduğu bir medeniyettir. O yanlış din bilim adamlarını dinsizliğe sevk etti. Bilim bir şeyler icat ediyor. Kilise karşı geliyordu ve bilim adamlarını aforoz ediyordu. Çünkü bilim kilisenin yanlışlarını ortaya çıkarıyordu. Saçmalıklarını ispatlıyordu. Bunun üzerine bilim adamlarını idam ediyorlardı. O zaman bilim adamları nasıl dindar olabilir ki? Yanlış din dinsizliğe sebep oldu. Ruhbanlık insanları dinsiz yaptı. Evlenmeyeceksin, yemeyeceksin, içmeyeceksin. Böyle bir dinden insanlar tabii ki kaçar. Şu medeniyetin dinsiz bir bilim üzerine kurulması sebebi Hristiyanlıktır. Bilim adamlarını dinsiz yaptı. Çünkü yüz binlerce bilim adamını kilise idam etti. Asırlar içerisinde. Yüz binlerce. Hatırımda yanlış kalmadıysa 12 bin tanesini yaktı. Ateşte yaktılar. Dünya dönüyor dediği için. Kilisenin yanlışları ortaya çıktığı için. Elleriyle yazdıkları, Allah'ın kitabı diye yutturdukları İncillerin insan kelamı olduğu ortaya çıktığı için. Bilimle çatıştılar. Bilim kazandı ve Batı medeniyeti dinsiz bir medeniyet oldu. Böyle bir medeniyetin kurulmasına sebep oldu. Dolayısıyla istikbal onların olamaz. İstikbal insanı tanıyan medeniyetindir. Ve insanı Allah'tan daha iyi tanıyan yoktur. Allah Azze ve Celle istikbalimiz için yeni bir medeniyet meydana getirebilmek için gayret gösterenlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Bu medeniyetin kuruluşu için çalışanları tribünlerden seyredenlerden kılmasın. Sahaya inenlerden, bu işin içinde rol alanlardan olmayı hepimize nasip etsin. Tevhidin hakimiyetini, Allah'ın hakimiyetini görmeyi, bu uğurda mücadele etmeyi bizlere nasip etsin. Allah'ın rahmeti ve selamı üzerinize olsun.